Ayrım 16. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 149. Yusuf Aksu, sehpanın üstünde duran meşin ciltli Cours de Linguistique General'i alıp bir iki sayfasına baktı, sonra gözlerini gözlerine dikti. "O zaman siz İngilizce bilmiyorsunuz," dedi. "Bilmem hocam." Yusuf Aksu kitabı bir süre daha karıştırdı. "Fransızca da bilmiyorsunuz," dedi. "Fransızca da bilmem hocam." "Almanca?" "Onu da bilmem hocam. Biraz okumuştuk ama hocamız da bilmiyordu," dedi Bayram Beyaz. "Yabancı dil bilmem. Çok kötü bir şey mi?" Yusuf Aksu içtenlikle güldü. "Hayır, neden kötü olsun ki?" dedi. "Kötü bir şey değildir. Bu yüzden hapse atmazlar insanı. Ama küçük bir sakıncası vardır. Yabancı dil bilmeyenler kendi dillerinin doğal olduğunu sanırlar. Ötmek gibi bir şey sanırlar yani. Ya da böğürmek gibi. Bilenler de genellikle böyledir ya, bunların gerçeği kavrama olasılıkları daha yüksektir," diye ekledi, bir kahkaha attı. Bu kahkaha Bayram Beyaz'ı yüreklendirdi. "Hocam, bu kitabın her satırı çizilmiş," dedi. "Evet, gördüm," diye yanıtladı Yusuf Aksu. "Okuduğunu çizmezsen ya da yazmazsan sonra nereden anımsayacaksın?" "Anımsamak için mi çizdiniz hocam? Yanlış bulduğunuz için çizmediniz mi?" Yusuf Aksu bir kahkaha daha kopardı. "Bu kitabı benim çizdiğimi nereden çıkarıyorsunuz ki?" diye sordu. "Bir başkası da çizmiş olabilir. Bir çocuk da, bir bunak da yapabilir bunu." "Bu evde sizden başka kimse oturmuyor ki." "Daha önce oturanlar olmadığını nereden biliyorsunuz?" "Daha önce çok insanlar yaşadı bu evde. Bir bunak bile yaşadı. Ayrıca bu kitap bu eve böyle çizilmiş olarak da girmiş olabilir. Olamaz mı?" Bayram Beyaz yüzünün kızardığını duydu gene. Başını önüne eğdi. "Olabilir hocam, bunu düşünemedim," dedi. Ama Yusuf Aksu yanıtı işitmişe benzemiyordu. Dalıp gitmişti. Yunus'un kitaplarla boğuşmasını, bir gün evde bir kitabın satırlarını coşkuyla çizdiğini görüp de neden çizdiğini sorunca, "Bir okuduğunu bir daha okumamak istiyorsan çizeceksin ama kafana da yazacaksın," deyişi bugünmüş gibi gözlerinin önündeydi. Yunus bu çizme huyunun kendisine dedesinden geçtiğini ama dedesinin bu işi son dönemlerinde bir yaşlı adam eğlencesine dönüştürdüğünü de anlatmıştı. Bu çocuğun okuyamadan alıp getirdiği kitaptaki çizgiler de Yunus'un bunak dedesinin işi olmalıydı. Yusuf Aksu'nun gözleri doldu. Konuğuna büyük dostu Yunus'u anlatmayı, tüm düşüncelerinin ondan geldiğini, kendisinin bu yaşında bile ondan öğrendiklerini yinelemekle kaldığını açıklamayı düşündü. Ama tuhaf bir yanılsamayla kendisini biraz Yunus, Bayram Beyaz'ı da biraz kendisi gibi görüyordu. Kısa bir kararsızlığın ardından açılmayı ertelemeye karar verdi. "Ben daha çok ansiklopedi okurum. Ansiklopediler de çizilmez. Çünkü hep geri döneriz onlara," dedi. Nasıl bir ansiklopedi tutkunu olduğunu görünce Yunus'un attığı kahkahayı anımsadı, gözlerinin yaşardığını duydu, dalıp gitti. Neden sonra? "Geçenlerde gazetede gördüm, Saussure'ün kitabının Türkçesi de çıkmış. Türkçesinden okuyabilirsiniz," diye ekledi. "Hemen yarın alırım hocam," dedi Bayram Beyaz. "Çok güzel, siz alıp okuduktan sonra konuşuruz," dedi Yusuf Aksu. Gene dalıp gitti. Üniversite yıllarında bir ara bu kitabın İngilizcesini okumaya kalktığı zaman ne kadar zorlandığını ve ne kadar sinirlendiğini anımsadı. "Ama çok da umutlanmayın. Sorularınızın yanıtını orada bulacağınızı sanmayın," dedi. "Sanmam hocam. Ben sorularımın yanıtını kimden alacağımı biliyorum." "Peki kimden alacaksınız?" "Sizden hocam." "Estağfurullah," dedi Yusuf Aksu. Bayram Beyaz'a gülümsedi. Bayram Beyaz da ona gülümsedi. Sonra sustular, kocaman koltuklarında, karşı karşıya, ikisi de daha bir küçülmüş, birer küçük çocuğa dönüşmüş gibi. Neden sonra Yusuf Aksu sehpanın üstünden Saussure'ün kitabını aldı, dilini bilmediği bir kitabı karıştırır gibi gelişi güzel karıştırmaya başladı. Bayram Beyaz, sorularımızın yanıtını dil bilimde bulamayacağımıza, Yusuf Aksu da kendi kitabını daha yazmadığına göre onu felsefe konusunda konuşturmayı düşündü. İlk görüşmelerinde söz ettiği eski filozofların adlarını anımsamaya çalıştı ama bu kez de Zenon dışında hiçbiri gelmedi usuna. Böylece yarım saat süresince Yusuf Aksu sosürü karıştırdı, o sustu. Yarım saatin sonunda hoca konuşmadığına göre kitabın Türkçesini okuduktan sonra gelmesini, yani şimdi gitmesini istediğini düşündü, ellerini dizlerine bastırarak doğruldu. ''Hocam ben artık gideyim.'' dedi. Yusuf Aksu uzun süre kitabı karıştırdıktan sonra en sonunda okunacak bir sayfa bulmuşa benziyordu. Şaşkınlıkla başını kaldırdı. ''Neden?'' diye sordu. ''Geç mi oldu?'' Bayram Beyaz içgüdüyle pencereye baktı. Dışarıda hala güneş vardı. ''Hayır hocam, geç olmadı ama işleriniz vardır, zamanınızı almayayım.'' dedi. Yusuf Aksu oturduğu yerden şaşkın gözlerle kendisine bakarken başıyla selamladı onu. O da yanına gelip elini sıktıktan sonra ağır ağır kapıya doğru yürüdü. Sahanlıkta asansöre adımını atarken birden Cemile Hanım'ın görüntüsü belirdi gözlerinin önünde. Kocaman ellerinin bedeninde dolaştığını duyar gibi oldu, başı döndü. Apartmanın girişinde sessizce çıkıp gitmekle iki kat aşağıya inip Tokatlı Müslüm'ü, bir olasılıkla da o anda görmeyi en çok istediği kişiyi, Cemile Hanım'ı görmek arasında duraladı. Öyle görünüyordu ki Müslüm Efendi ile Cemile Hanım'dan fazlasıyla kuşkulanmasına karşın bayağı bağlanmıştı onlara. Ama onlar başlangıçta kendisini coşkuyla aralarına aldıktan sonra şimdi hiçbir neden yokken uzak durmayı yeğe tutuyorlardı sanki. Müslüm Efendi yüzüne bakmadan para sayıyor, Cemile Hanım surat asarak başını çeviriyordu. Kapıcı odasında bir kez daha haklı çıktı. Müslüm Efendi ile Cemile Hanım yerlerinden kıpırdamadılar. Müslüm Efendi, gel buyur hemşerim demekle yetindi. Cemile Hanım bu kadarını bile yapmadı. Tam tersine arkasını döndü. Bayram Beyaz bir süre öylece dikildi. Sonra birdenbire kararlı adımlarla Cemile Hanım'a doğru yürüdü. Tam önünde durarak cebinden cüzdanını çıkardı. Birkaç bozukluk dışında tüm parasını desteleyip uzattı. Bilezik parası diye kekeledi. Cemile Hanım hor görüyle yüzünü buruşturarak elinin tersiyle itti desteği. Sen onu kıtlıkta kızının eline ver dedi. Erkek Cemile, senin bilezik parana kalmadı. Bayram Beyaz öyle donup kaldı olduğu yerde. Dayak yemiş bir çocuk gibi gözlerini Tokatlı Müslüm'e çevirdi. Bu duruma son verecek bir söz ya da devinim bekledi. Tokatlı Müslüm gevrek gevrek güldü. ''Sivaslı değil mi? Bir günü bir gününü tutmaz bunun. Bugün kıçını döner, yarın üstüne çeker.'' dedi. Sonra oturması için karşısına düşen tahta iskemleyi gösterdi ona, birlikte çay içmeyi önerdi. Bayram Beyaz bunalacak gibiydi, izin isteyip çıktı. Kızıl tosbağaya binip hızla uzaklaştı Maçka'dan. Ama düşüncesi oradan ayrılamıyor, bunlar kötü bir oyun hazırlıyor. Hem de işi bitirmeleri yakın, beni uzaklaştırmak istemeleri bundan diye söylenerek ilerlemekle geri dönmek arasında duralıyor, ne zaman bir karakol görse içgüdüyle yavaşlıyordu. Gene de hep ilerledi. Beyazıt'ta bir kitapçıdan genel dil bilim derslerini alıp eve döndü. Ertesi gün biraz da Yusuf Aksu'yu bekleyen tehlikeye ilişkin kuşkularını ve erkek Cemile'nin yarattığı düş kırıklığını unutabilmek için saatlerce sosürle boğuştu. İlk sayfalarda her şey iyi gitti, bayağı anlıyordu okuduğunu. Böylece elde kalem, bu kitabı bir iki kez daha okuyacak olursa dil bilimin tarihini belleğine tam olarak yerleştirebileceğini düşündü. Yakın bilimlerle bağlantılarını da büyük ölçüde kavradı. Hatta bir ara okumuyormuş da Yusuf Aksu'yu dinliyormuş gibi bir yanılsamaya kapıldı. Bu da bilim, bizim iktisadi ve ticari ilimlerde okuduğumuzda. Ama yukarıda Allah var, bu bambaşka. Daha güzel, daha şiirli. Boşuna insan bilimi dememişler, diye geçirdi içinden. İlk sayfayı açıp çevirmenin adına baktı. Berke Vardar. Aşk olsun, güzel çevirmiş diye söylendi. Bununla birlikte dil yetisi olgularında dilin yerini anlatan bölümlerde A ve B kişileri arasındaki konuşma sürecini okurken tüm bunların dünyayı ve insanları anlamamızda yararsız olmayacağını düşünmekle birlikte gittikçe kafası karıştı. Dille söz arasındaki karşıtlığın incelendiği bölümün başlarında anlatılanın anlamına eliyle tutabilecek oranda yaklaşır gibi oldu. Ama hemen arkasından dili bir göstergeler dizgesi olarak tanımlayan satırların arasında ipin ucunu kaçırdı. Yusuf Aksu'nun genellikle ağır ağır, neredeyse kekeler gibi konuşması söyleminin anlaşılmasını kolaylaştırmadığı gibi Saussure'ün dalga dalga gelişip bizde bilmediklerimizi nicedir biliyormuşuz gibi bir izlenim uyandıran anlatımı da kıvrak düşüncesini herkesin rahatça anlamasını sağlamıyordu. O gene de sürdürdü okumayı. Önündeki yazının yalnızca seslerine ulaşabilen bir hafız adayı gibi hızla okuyarak birbiri ardından çevirdi sayfaları. Bu arada bilmediği terimlerle karşılaştıkça daha bir saat önce vardığı yargıyı unutup suçu çevirmene yükleyerek "Nedir bu, uzay Türkçesi mi?" diye homurdandı. En sonunda kitabı kapattığı zaman bu adamın gerçekten tam bir alkolik olması gerektiğini, çünkü her şeyi çift gördüğünü düşündü. Dil dedi mi yanına bir de söz getiriyor, gösterge dedi mi gösteren ve gösterilen diye ortasından ikiye bölüyor, bu kadarı yetmezmiş gibi bir de nedensizini ve nedenlisini ayırıyor. Sonra bununla da yetinmeyerek sözcükle nesne arasına kavram ve işitim imgesini sokarak konuyu içinden çıkılmaz bir duruma getiriyordu. "Anlayabilirsen anla, bunca insan nesini beğenmiş ki bu adamın?" diye söylendi. Eli kitabın üstünde, gözleri tavanda dalıp gitti. Belki de izlenecek en doğru yolun böylesine çetrefil kitaplar arasında yaşamın anlamını arayacak yerde onu yaşamak, yani her şeyden önce yemek, içmek, sevişmek olduğunu düşündü. Cemile Hanım'ın kocaman çıplak bedeni bir kez daha belirdi gözlerinin önünde, dalıp gitti. Akşam yemeğini çay eşliğinde peynir ekmekle geçiştirdikten sonra, sanki onsuz okunursa olmazmış gibi kalemi eline alıp okumaya başladı gene. Tümceleri genellikle anlıyor, mantığa uygun buluyor, birbirine de bağlıyordu. Örneğin, dile ilişkin tanımımız, onun sunduğu düzene, oluşturduğu dizgeye yabancı olan, kısaca dış dil bilim terimiyle belirtilen her şeyi dilin dışında bıraktığımız anlamını içerir. Ama bu dil bilimde önemli sorunlarla uğraşır. Dil yetisiyle ilgili incelemelere girişilirken özellikle bu sorunlar düşünülür. Tümcelerini okuduğu zaman her şey gün gibi açıkmış ve bir daha hiç çıkmamak üzere belleğine yerleşiyormuş gibi geliyordu ona. Ama 6-7 satır sonra dille siyasal tarih arasındaki bağıntıları anmak gerekir. Romalıların ülkeler ele geçirmesi gibi büyük tarihsel olayların bir yığın dil olgusu üstünde çok geniş etkileri olmuştur. Tümcelerine geldiği zaman daha önce okuduklarını çoktan unutmuş oluyor. Böylece sonra sözcüğü tüm anlamını yitiriyordu. Kısacası hangi sayfaya gelmiş olursa olsun Bayram Beyaz kendini genel dil bilim derslerinin hep başında buluyordu. "Olmuyor, hayır olmuyor," diye söylendi. Neredeyse öfkeyle arkasına yaslanarak gözlerini ovuşturdu bir süre. "Peki neden anlamıyorum ki şu kitabı?" diye sordu kendi kendine. Sorusuna bir yanıt aramaya girişti. Uzun uzun düşündükten sonra 3 olasılıkta karar kıldı. Birinci olasılık okuduğunu anlayamayacak kadar salak olmasıydı. İkinci olasılık kitabın fazlasıyla saçma ve dağınık. Üçüncü olasılıksa gereğinden fazla mantıklı olması. Ancak iyice düşünülünce birinci olasılığı bir yana bırakmak kaçınılmaz görünüyordu. Ne de olsa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi gibi bir yüksek okul bitirmişti. Ekonomi olsun, tarih olsun, coğrafya olsun, Türkçe olsun, okulda ve okul dışında tüm okuduklarını anlamış, ayrıntıları belleğinde tutmakta da hiçbir zaman zorlanmamıştı. Öyleyse salaklığımdan anlayamıyorum derse kendisine haksızlık etmiş olurdu. Bu durumda ünlü kitabın fazla mı saçma yoksa fazla mı mantıklı olduğunda bir karara varmak gerekiyordu. Saçmaysa sözcükler ve tümceler birbirine ters düşüyor, birbiriyle çelişiyor demekti. Bu durumda öğeler tek tek anlamlıymış gibi görünse bile bellekte tutulamamasından, bir sonraki önermeye geçilince bir önceki önermenin uçuvermesinden daha doğal bir şey olamazdı. Fazla mantıklı olması da aynı şeydi. Önermeler birbirine sımsıkı bağlı olduğundan yapıt sıkı bir kitle oluşturur, konunun uzmanı olmayanlar kolay kolay seslerden anlama geçemezlerdi. Ama kitap saçma mı yoksa mantıklı mıydı? Biraz da bunu anlamak amacıyla yeniden okumaya girişti. Saat gece yarısını vurduğunda 83. sayfaya gelmişti ama hep kitabın en başındaydı. En kötüsü dil yetisi, dizge, öğe, eş süremlilik, art süremlilik gibi bir orada bir burada, ikide bir karşısına çıkan birkaç sözcük bir yana, beyni tüm bilgilerden boşalmış gibiydi, uyku gözlerinden akmaktaydı. Gene de direndi, okuduğu sayfalara her şeye karşın bir kez daha göz atmak, en azından bölüm başlıklarını yeniden okumak istedi. Bir kez daha 83. sayfaya doğru gelirken birden irkildi. Bunca sayfa boyunca tek bir sözcüğün altını çizmemişti. İşte uzmanlarla benim aramdaki fark dedi. Hala elinde tuttuğu kalemi attı. Sonra birdenbire Yusuf Aksu'ya geri götürdüğü Fransızca baskının tümden çizilmiş sayfalarını anımsadı, bir akıma tutulmuş gibi titredi. Hayır, o adamın tüm kitabı çizmiş olması hiçbir şey anlamamış olduğunu göstermez diye geçirdi içinden. Hayır, o adam belki de hocanın babası, anladığını çizmiştir. Anladığını çizmiş olması da tüm kitabı anladığını gösterir. Anlaşılan ben salağın tekiyim. Gene de en fazla çeyrek saat sonra olumlu bir yoruma geldi. Her yapıtı ilk okuyuşta anlarsak uzmanlık nerede kalırdı? Geniş olduğu kadar da derin bir uzmanlık alanının eşiğinde bulunuyordu. Okuduğu tümceler arasında altı çizilmeye değer olanları seçebilmek için bu alanda epeyce yol almış olmak, bunun için de dalın önde gelen yapıtlarını dönüp dönüp baştan okumak gerekirdi. Kitapların eksik bıraktığını da ancak Yusuf Aksu ile konuşarak giderebilirdi. İçini çekti. Demek uzunca bir süre hocayı göremeyeceğim dedi. Kitabı okuyup gelmemi söylediğine göre. Ne olursa olsun hafta başında gazeteye giderken boş zamanlarını iyi değerlendirerek söz konusu süreyi olabildiğince kısaltmak umuduyla genel dil bilim derslerini de yanında götürdü. Son günlerde işleri zor yetiştiriyordu. O gün de rakamlardan kurtulup sosürü açmaya zaman bulamadı. Onun yerine iş ya da dostluk için odasına gelenler yaptı bunu. Hakkı Köse'nin ünlü köşe yazarı Firuz Polat'ın Şemsi Çamlı'nın küçük odada ilk gördükleri sosürün kitabı oldu. Ne kitabıymış bu diyerek masanın üstünden alıp karıştırmaya giriştiler hemen. Bayram Beyaz, hoca okumamı söyledi, üzerinde tartışacağız yanıtını verince ilgileri daha da arttı. Ben de alıp okumaya çalışayım, bakalım neyin nesiymiş türünden bir şeyler söyledi hepsi de. Sosür'ün adıyla da, kitabıyla da ilk kez karşılaştıkları belliydi. Ama akşamüstü ünlü dil bilimciyi gerçekten tanır görünen biri çıktı. Kültür bölümünde parça başı çalışan kara kuru bir kız sevinçle karışık bir şaşkınlıkla, ''Aa, siz Sosür mü okuyorsunuz? Sosür okuyan bir sayman, ne kadar güzel!'' diye haykırdı. Sonra genel dil bilim derslerinin varlığı, kendisinin Bayram Beyaz'a, Bayram Beyaz'ın kendisine yakın davranması için yeterli bir nedenmiş gibi, odadaki biricik konuk iskemlesine yerleşiverdi. ''Şiir gibi bir kitap, su gibi akıp gidiyor değil mi öyle?'' diye sordu. Evet doğru dedi Bayram Beyaz, kalemini masanın üstüne bıraktı, gözlerini genç kıza dikip öylece kaldı. Güzel olmamasına karşın bayağı çekici göründüğünü düşündü. Evet doğru diye yineledi. ama tümüyle anlamak kolay değil. Önce anlar gibi oluyorsun, sonra karıştırdığını görüyorsun. Evet ama bu sizin söylediğiniz her zaman olur dedi kara kız. Kafamıza egemen olmamız gerekir. Yani? Yani kendimizi okuduğumuza vermeli, okuduğumuz sırada okuduğumuzdan başka hiçbir şey düşünmemeliyiz. Öyle mi dersiniz? Evet böyle derim, okumak ciddi bir iştir dedi genç kız, kalktı, kapıya doğru yürüdü, bir eli tokmağın üstünde öylece durdu. Umarım bir gün zamanınız olur da sizinle sosyür konuşuruz diye ekledi. Kapıyı usulca açtı, sanki küçük odanın karşı ucundan değil de bir trenin penceresinden, daha da iyisi bir geminin güvertesinden el sallıyormuş gibi el salladı. Neredeyse aynı anda kapının ardında görünmez oldu. Bayram Beyaz en az 5 dakika süresince onun görünmez olduğu noktaya baktı. Çok tuhaf, Cemile ile yatmadan önce kadınlara hiç böyle bakmazdım diye düşündü. Akşam evde bir kez daha genel dil bilim dersleriyle cebelleşmeye başladı. Kara kızın söylediği gibi söylem açık, örnekler canlı, benzetmeler sezdiriciydi. Bununla birlikte okuduğu kafasına yerleşmiyor, önermeler birbirine bağlanmıyordu. Daha doğrusu 1-2 dakika bağlanır gibi oluyor, sonra çözülüp gidiyordu. Sanki topu topu 3 dümcelik bir yer vardı belleğinde, bir dördüncüsü geldi mi ilk üçü uçup gidiyordu. Kalktı, pencereyi açtı, uzun uzun sokağa baktı. 2 sokak köpeğinin biri yarım boy önde, biri yarım boy arkada ama çok eski 2 dost gibi ağır ağır geçip gidişini izledi. Gördüğüyle bir ilgisi bulunmamasına karşın, erkek Cemile tüm canlılığı ve tüm çekiciliğiyle gözlerinin önüne geldi. ''Ne oluyor bana böyle? Bu yaştan sonra kadın düşkünü mü oluyorum?'' dedi kendi kendine. Bir kez daha genel dil bilim derslerine döndü. Durum gene değişmedi. Öyle görünüyordu ki ya tümden salak olduğunu benimsemesi ya da kitabı okuyup anlamak ve konuyu Yusuf Aksu ile değerlendirmek için kendine bayağı uzun bir süre tanıması gerekiyordu. İşin ilginç yanı daha bu süreyi saptayamadan gazetede dostlarının masalarının üstünde, ellerinde ya da koltuklarının altında genel dil bilim dersleri görmeye başladı. Müdürün seçkin dostu yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'tan ünlü köşe yazarı Firuz Polat'a kadar birçok kişi kendisiyle karşılaşınca hemen ünlü yapıtı gösteriyor, gördün mü ben de dil bilimci oldum dedikten sonra önce çevirmenin uzaycasından yakınıyor, sonra çok tuhaf olduğunu söyledikleri bu dile karşın neyi nasıl anladıklarını açıklamaya girişiyor ya da anlamadıkları ayrıntılar üzerinde yardım istiyorlardı. Bayram Beyaz kendisinin de daha yeni başladığını söyleyerek geçiştiriyordu durumu. Ertesi hafta bir perşembe günü akşam üzeri müdürünün odasında, müdürün de Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın da yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç'ın da kitabı okuyup bitirdiğini öğrenince ne düşüneceğini bilemedi. Görünüşe bakılırsa her üçü de büyük ölçüde anlamıştı yapıtı. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, çevirinin dilinin biraz kılçıklı bulduğunu söylemekle birlikte, gözlemlerini sıradan bir hekimlik konusundan söz eder gibi rahat anlatıyor. Müdür de hep kafa sallayarak ya da başka ayrıntılar vererek konunun uzmanıymış gibi dostunu onaylıyordu. Ancak yüksek mühendis mimar Doktor Hulki Kalaç konuyu daha bir iyi anlamışa benzemekteydi. Okuduklarını neredeyse olduğu gibi yinelemekle kalmıyor, Saussure'ün kimi gözlemlerinden yola çıkarak hemen her şeyi bir dil olarak niteliyordu. Her kent bir dildi ona göre, gazete, radyo, insan bedeni, hukuk, ekonomi, hatta savaş bile bir dildi. Hakkı Köse'nin içeriye girdiğini görünce gülümsedi. Futbol da bir dildir, tüm sporlar gibi diye ekledi. 16. ayrımın sonu. Sayfa 159.